Kazanırken 9. bölüm. Yazan Maxim Gorki. Radyoya uygulayan Şahika Günsel Güney. Yöneten Asuman Korat. Efekt Ertuğrul İner. Oynayanlar: Anlatan Yıldırım Önal, Alyosha Köksal Engür, İvan Coşkun Kara, Piotr Coşkun Orhon, Yaşlı Köylü Orhan Aral, Miçka Altay İzbırak, Pavel Uğur Okman, Milyoşin Aktan Günal, Gogole Cihan Ünal.
Ben Alexi, sadece Alexi. Küçük yaşta çalışmaya başladım. İlk işim bir kundura mağazasında çıraklıktı. Bir yıl dayanabildim. Dedemle ninemin yanlarına döndüğüm sıralarda tanıdım Ludmila'yı. Bana okuma zevkini ilk kez o aşıladı diyebilirim. Kısa arkadaşlığımızı ömrümce unutmayacağım. İkinci işimse büyük annemin kız kardeşi Matryona'nın evinde oldu. Boğaz tokluğuna çalışıyordum. İş gerçekten çok ağırdı bir çocuk için. Bütün evi silip süpürmek, bulaşıkları yıkamak, ocağı yakmak, odun kırmak hep benim görevimdi. Bir gün dayanamayarak evden kaçtım. Limandaki gemilerden birine bulaşıkçı olarak girdim. Aşçı Sımırı ne iyi ne baba bir adamdı. Çok kitap okuduk birlikte. Bu yüzden bulaşıkları bile başkasına yıkatıyordu. İşte bunu çekemediler ve hiç suçum yokken gemiden kovuluverdim. Eve dönüşüme öfkelenen dedem beni yine Matryonaların evine götürdü. Bütün direnmelerim para etmemişti. Onların yanında adam olacağımı sanıyordu. Ne boş bir inanç. Üstelik kitap okumak da hastalık haline gelmişti bende. Bir rastlantı sonucu makasların karısını tanıdım. Okumam için bol bol kitap veriyordu bana. Ama bir gün hakkında çıkarılan gerçek dışı dedikodulara dayanamayarak ansızın gidiverdi. Onun yokluğuna alışmaya çalıştığım sıralarda oturduğumuz apartman katının altındaki daireye kara gözlü genç bir kadın taşındı. Küçük bir kızıyla bir de kır saçlı annesi vardı. Kara gözlü kadın kısa zamanda neşesi, konuşmaları, güzelliğiyle beni büyüleyiverdi. 14 yaşımı bitiriyordum. İçimde tahlil edemediğim garip duygular vardı. Ona Kraliçe Margot adını takmıştım. Sevgili kraliçeme büyüdüğümü, sevilmeye değer bir erkek olduğumu göstermenin yollarını arıyordum. Ama Troitsa yortusunda bulduğum bir para kesesi yüzünden hırsızlıkla suçlandım ve Matryona'dan dayak yedim. Dayaktan çok beni üzen şey kraliçemin hakkımda düşüneceğiydi. Artık onun yüzüne bakamazdım. Usulca bir suçlu gibi ayrıldım evden. Perm gemisine ahçı yardımcısı olarak girdim. Gemide en çok sevdiğim iki kişi vardı. Ahçı Ivan'la ateşçi Yakov. İşim olmadıkça yanlarından ayrılmıyordum. İki gün sonra gemi Perm limanına yanaşacaktı ve biz kendimize müzikli bir meyhanede ziyafet çekecektik. Ama Sarapul'dan gemiye bir adam bindi. Sırtındaki şık kaftana, ayağındaki kürklü çizmelere rağmen kadınımsı bir havası vardı. Ondan hoşlanmamıştım. Hadımlar tarikatına mensup olan bu adam yanında çalışması için Yakov'u kandırdı. Bol yiyecek, bol paraya karşılık tek şartı aynı tarikati kabul etmesiydi. Yakovsa buna peki demişti. Geleceğinden korkuyordu. Onun için bu kararından onu kimse caydıramamıştı. İki yanına salınarak, çocuk yüreğimde bir takım karışık duygular uyandırarak, başı yana bükük, kaftanlı adamın arkasından yürüyüp gitti. Sonbaharın sonlarına doğru gemiler seferlerini tatil edince yine işsiz kaldım. Eve dönmek de işime gelmiyordu. Oradan oraya dolaşarak iş aramaya başladım. Vladimir'deydim. Kimseyi tanımıyordum. Hava soğuktu. Durmadan yağmur yağıyordu. Açtım da. İşte bu sıralarda Yakov'a elimde olmadan özendim. İnsan aç kalınca her şeye razı oluyor.
Hey, ne yapıyorsun? Hırsız mısın yoksa?
Kapınız çarpıyordu, kapatayım dedim.
Bırak, kendim kapatırım.
Sen bilirsin.
Bak buraya biraz oğlum.
Ne istiyorsun?
Hasta mısın?
Açım.
Kimsen yok mu?
Burada yok.
İşin?
Vardı.
Niye bıraktın?
Gemiler kış yüzünden tatile girdi.
Ne iş yapardın orada?
Ahçı yamaklığı.
Islanmışsın.
Yağmur yağıyor, görmüyor musun?
Barınacak yerinde mi yok?
Yok.
Çalışsana.
İş bulursam çalışacağım.
Aradın mı ki?
4 gündür arıyorum.
Gel. Gir şu dükkana da seninle konuşalım biraz. Otur şöyle. Otur şuraya bakayım. Miçka, bir bardak çay doldur semaverden. Biraz da ekmek getir.
Peki patron.
Söyle bakalım. Zor doğumları kolaylaştıran kimdir?
Doktor.
Bilemedim. Tanrı. Peki bu kafa ne işe yarıyor?
Düşünmeye.
Yine bilemedim. Duaları tefsir etmeye. Cahilsin ama üzerinde uğraşırsak belki adam olursun. Yanımda çalışmak ister misin?
Ne iş yapacağım?
Gördüğün gibi burası Aziz Resimler İmalathanesidir. Gece yapar, gündüz bu dükkanda satarız. Sen dükkanı temizler, resimlerin tozunu alır, çay kaynatır, kapıda çırtkallık yaparsın. Gece de resim yapımına yardım eder, sanat öğrenirsin. Burada yatıp kalkarsın. Karnın da doyar. Her resim satışından da 1 kopek veririm. Nasıl, işine gelir mi?
Gelir.
Öyleyse seni işe aldım. Her şeyden önce gözünü 4 açacaksın. Azizleri tanıyor musun?
Hayır.
İyi dinle. Bunları aklında tutacaksın. Boniface sarhoşluğa, büyük çilekeş Barbara diş ağrılarına, ani ölümlere. Mukaddes Vasili sıkmaya ve hummaya iyi gelir. Genellikle alıcılar Meryem tasvirini isterler.
Anladım.
Çayla ekmeği getirdim patron.
Önce şunları ye. Ondan sonra Miçka ile üzerindekileri sobada kurutur, hemen işe başlarsın.
Buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Okunması kolay, en iyi yazılmış dualar burada. İstediğiniz her cins kutsal resim, her fiyata, her boyda, en iyi ustaların elinden çıkma, koyu renkte bütün aziz tasvirleri burada. Buyurun efendim. Ismarlama da yapıyoruz. Burası Rusya'nın en mükemmel atölyesidir. Kentin en büyük ticarethanesi. İstediğiniz her şeyi ancak burada bulabilirsiniz. Buyurun efendim. Buyurun.
Yalan söylüyorsun çocuk. Rusya'nın en iyi imalathanesi Moskova'daki Rogojin imalathanesidir. Malını satmak istiyorsun, anladık, ama bu kadar palavra atma.
Ne diyeyim yani?
Artık orasını kendin bul.
Nasıl, şapa oturdun mu?
Rogojin imalathanesinden söz etmemiştin bana.
Ben de bilmiyordum ki. Ha, buyur baba, bir emrin mi var?
Açıklamalı bir dua kitabı istiyorum.
Ha, peki. Buna ne dersin? Bol resimli, güzel yazılı.
Daha eskisi yok mu?
Oo, var var var ama antikadır. Tam 1000 ruble. Verebilir misin? Bu da onların yerini tutar. Merak etme. Baksana şu içliğe.
Fena değil.
Amma yaptın ha baba. Baba biz koyun postu satmıyoruz. Çizme ticareti yapmıyoruz. Gümüşten de altından da değerli Tanrı buyruğunu satıyoruz. Buna paha biçilmez.
Biliyoruz, biliyorum.
Ne düşünüyorsun öyleyse, hemen al bir tane. Parası da kesene uygun.
Bunlar yeni.
Antikaları 1000 ruble dedik ya baba. Hem eski yeni hepsi bir. Ne fark eder? Tanrı kelamını değiştirmedi ki.
Onu biliyoruz, işittik. Cenab-ı Hak değiştirmedi ama Nikon değiştirdi.
Ne o, anlıyor musun?
Yok, işime gelmedi. Hadi eyvallah.
İşe bak be. Aldı kitabı, evirdi, çevirdi, pis parmaklarıyla kirletti, sonra da almadan gitti. Hah, bunlar böyledir işte. Ceplerinde 5 paraları yoktur, dükkan dükkan dolaşırlar.
Nikon'dan söz etti, ne demek istediğini anlayamadım.
Buraya ilk geldiğim günlerde ben de senin gibi bilmiyordum. Patrona sordum, o da anlattı. Eskiden, çok eskiden bizim din kitapları Yunanca'dan Rusça'ya çevrilmiş. Ama çeviren papazlar bu işi çok kötü yapmışlar. Hristiyanlıkla ilgisi olmayan bir takım şeyleri ilave etmişler. Sonra Moskova metropoliti Nikon bütün din kitaplarını toplattırıp yeniden düzelttirmiş. Bu da birçok papazın hoşuna gitmemiş ve onların telkiniyle zamanla eski din kurallarına uymak isteyen bir tarikat doğmuş. İşin aslı bu.
Ama kötü bir şey değil ki bu.
Aman ha, dilini sıkı tut. Çünkü Nikon'dan nefret eden çoktur. Vallahi ipe çekerler seni, linç ederler. Neyse. Bugün kaç dua kitabıyla aziz resmi satabildik? Dur bakayım. Evet, fena değil. Her gelen alsa zengin olurduk ha. Hadi yardım et bana da dükkanı kapatalım. Sonra da atölyeye geçeriz ha.
Yemek ne zaman yiyeceğiz?
Acıktın mı?
Evet.
Çalışma arasında paydos yaparız. Yemekleri de nişanlım Kuzma hazırlar. O da burada çalışıyor.
Ne zaman evleniyorsunuz?
Paramız olunca.
Bugün işte çok bekleyeceksiniz galiba.
Öyle. Hadi yürü bakalım. Bizim atölyedeki arkadaşları sevecek misin?
Atölye nerede? Dükkanın arkasında mı?
Altında. Merdivenle ineceğiz şuradan.
Peki ama çalışanlar nasıl geliyor?
Arka taraftan bodruma inen bir kapısı var. Orayı kullanıyorlar. İvan Larionic baş ressamdır. Herkes onu dinler. Gözüne girmeye bak ha.
Kaç kişi çalışıyor?
Panfil, Davidov, Sarokin, Milyasin, Gogolev, İvan Larionic, bir de senin yaşlarında Pavel var. Hepsi 7. Bizimle 9 kişi.
Kalabalıkmış.
Öyle. Yalnız sen Davidov'dan uzak dur biraz. Veremlidir. İvan Larionic. Yeni birisini getirdim. Adı Alyosha. İşte acemi. Çıraklık yapacak. Patron öyle söyledi.
Otursun. Eline kesilmiş tahtalardan verin zımparalasın. Nasıl zımparalayacağını da gösteriver.
İşin bu mu olacak?
Ya ne bekliyorsun? Boya mı yapacaksın? Acemilikten boyaya geçmen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Ya da en az meslekte 5 yıl ter dökmen. Kolay mı sandın bu iş?
Bir şey demedim ki.
Amma da çizmişim bu resmi Milyaşin. Şu gözlere bak. Biri burnunun ucuna bakıyor, öteki de şakağına. İşe kendini vermiyorsun.
Ah İvan Larionic baba. Çalışıyorum ama inan ki bu iş benim harcım değil. Müzisyen olarak doğdum ben.
İnsan gayret edince her işte başarı kazanır.
Sen beni adam etmek istiyorsun ama belki arabacı olsaydım daha iyiydi. Neyim ben, neyim?
Bırak böyle konuşmayı da önündeki işe bak. Şu güzel sesinle bir de şarkı tuttur bakalım.
Sen emret baba.
Kutsal resimlerin boyanması kimse için ilgi çekici bir iş değildir. Kötü yürekli bir adam olan Panfil kestiği tahtaları getirip bana verirdi. Ben ıhlamur ağacından kesilmiş bu tahtaları güzelce zımparaladıktan sonra veremli Davidov'a verirdim. Davidov zemini hazırlar, Sorokin astarı vurur, Milyaşin orijinaldeki resimleri kurşun kalemle bunların üzerine çizerdi. Gogolev altın suyuyla kakman akışlar yapar manzaracılara verirdi. Manzaracılardan sonra da ressam azizleri boyalarıyla canlandırır, üzerine yazılar yazar, hazır duruma gelen resimler en son İvan Larionic'in önüne konurdu. O da bunları iyice tetkik ettikten, türlü fikirler yürüttükten sonra üzerine büyük bir titizlikle vernik sürerdi. Akşamları atölyenin yanındaki büyük odada ranzalarda uyurduk. İvan Larionic hariç tabii. Yaşantımdan şikayetçi değildim. Yaşıtım olan Pavel'le iyi anlaşıyorduk. Akşamları uykumuz gelinceye kadar konuşur, birbirimize geçmiş yaşantımızdan söz ederdik. Pavel'in üstündeki yatakta Davidov yatıyordu. Hastalığı gitgide ilerliyordu. Noel'den büyük pehrize kadar yataktan kalkamadı. Çok üzülüyordum ama elimden üzülmekten başka bir şey gelmiyordu. Bir gece öylesine sıkı öksürmeye başlamıştı ki.
Şunu hastaneye kaldırmak gerek.
Patrona söylesene.
Sen niye söylemiyorsun?
Çekiniyorum.
Böyle giderse yakında ölür zavallı. Tedavi edilmesi gerek.
Bana kalırsa çok geç. Bu işin önü baştan alınmalıydı.
Ne olursa olsun yarın söyleyeceğim patrona.
İyi olur.
Sabah ola hayrola. İyi geceler.
Sana da. Ay Yaşa. Ne var? Uyuyor musun? Uyuyamıyorum. Ben de. Benim gibi yap. Gözlerini sıkı sıkı yayın, belki uyursun. Korkuyorum. Niye? Ya ölürse? Davidov mu? Yarın hastaneye götürecekler ya. Ya yarın sabaha kadar ölürse? Hapa gözlerinde uyumaya çalış. Ölülerden çok korkarım ben. Birkaç yıl önce bir ayakkabıcının yanında çıraklık yapıyordum. Ahçı kadın gözlerimin önünde birdenbire ölüverdi. Tıpkı yaşıyor gibiydi. Ölüler o kadar korkunç olmuyor. Ölmesin. Ben istiyor muyum ki? Şimdiye kadar hiç azarını işitmedim. Hoş tuttu beni. Gerektiği yerde korudu. Alyosha, uyuyor musun?
Çalışıyorum.
Yalvarırım uyuma. Allah aşkına uyuma Alyosha.
Pavel, ne olur sakin ol. Davidov duyarsa morali daha çok bozulur. Ölümünü bekliyoruz gibi gelir.
Bekliyoruz ya. Beklemiyor muyuz? Herkes bekliyor. Kimse bir şey söylemiyor ama uyumuyorlar. Eminim. Neden? Neden? Neden elimizden beklemekten başka bir şey gelmiyor? Alyosha, uyuyor musun?
Düşünüyorum.
Davidov öksürmüyor artık.
Belki de uyumuştur.
Hayır. Hayır. 100.000 kere hayır. Uyurken de öksürürdü. Uykumun arasında hep duyardım.
Pavel.
Öldü.
Pavel sus diyorum.
Öldü.
Sus diyorum sana Pavel.
Öldü.
Pavel.
Ne uyuyorsunuz be? Kalksanıza. Davidov öldü diyorum size.
Pavel oğlum bağırmasana öyle.
Anlamıyor musunuz?
Anlıyorum, anlıyorum.
Belki de yaşıyor. Ranzaya tırmanıp da bakalım. Şuradan feneri versene mi geçeyim?
Peki. Gerçekten de ölmüşe benziyor. Sesi soluğu kesilmiş. Peki ne yapacağız şimdi? Yapılacak bir şey yok. Tanrı rahmet eylesin. Koridora çıkaralım mı? Varsın sabaha kadar yatsın zavallı. Sağken bile kimseyi rahatsız etmezdi ki.
Kazanırken adlı sürekli oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.